Ayrım 5.
Yo, laf olsun diye söyledim. Sen hep yemek vakti gelirsin de onun için. Saat daha 12. Mahsus erken geldim ki ne yemek var öğreneyim. Hep kötü şeyler yediriyorsun bize. Bakalım bugün ne yaptırdın? Mutfağa git de sor. Tarantiev dışarı çıktı. Az sonra döndü ve haykırdı. Aman ya Rabbi, sığırla dana. Ah Oblomov kardeşim, sen yaşamasını bilmiyorsun. Bir de çiftlik sahibi olacaksın. Bu bir kişizade hayatı değil, bir esnaf hayatı. Bir dostuna doğru dürüst yemek yediremiyorsun. Bari madera şarabı aldın mı? Oblomov pek kulak asmadan, bilmiyorum Zahar'a sor dedi. Belki kalmıştır. Şu Alman'dan aldığın şarap mı? Bırak canım, şarabı İngiliz mağazasından alacaksın. Nesi var canım, şimdi sana şarap mı aldıralım? Sen parayı bana ver, ben bir iki yere daha uğrayacağım. Mağazanın önünden geçerken bir şey alırım. Oblomov çekmeceyi karıştırdı, kırmızı bir 10 rublelik çıkardı. Madera 7 ruble, bozuk yok. Hepsini ver işte, üstünü verirler, korkma. Oblomov'un elinden parayı çekip aldı, cebine indirdi, şapkasını giydi. Ben gidiyorum dedi. 5'e doğru gelirim. Görülecek bir işim var. Tekelde bir yer vaat ettiler. Şimdi ona bakacağım. Ha İlya İliç, bugün Ekaterinova gitmek için bir araba tutacak mısın? Beni de götürebilirdin. Oblomov başını salladı. Tembelliğinden mi yoksa cimriliğinden mi? Bu ne lapacılık? Hadi şimdi Allah'a ısmarladık. Dursana biraz Mihail Andreiç, sana bir şeyler danışacağım. Nedir? Çabuk ol, geç kalıyorum. Başıma iki dert birden geldi. Beni bu evden kovuyorlar. Herhalde kirayı vermedin. Oh olsun sana. Tarantiev kapıya doğru yürüdü. Hayır canım, ben kirayı hep peşin veririm. Hayır, burasını bir daire yapmak istiyorlarmış. Dur yahu, ne kaçıyorsun? Söylesene ne yapmalı? Sıkıştırıyorlar. Bir hafta içinde çıkmalıymışım. Ben senin avukatın mıyım? Sanma ki... Bir şey sandığım yok. Bağırıp çağıracağını ne yapacağımı söyle. Sen işleri bilirsin. Tarantiev onu dinlemiyor, bir şeyler düşünüyordu. Şapkasını çıkarıp oturdu. Öyle olsun dedi. Hadi bana dua et gene. Yemeğe de şampanya aldır, işin oldu demektir. Nasıl? Şampanya aldıracak mısın? Vereceğin akıl işe yararsa. İşe yaramayan sensin. Sana bedava mı akıl öğreteceğim? Alekseyeviç'i göstererek, buna sor istersen. Yahut akrabasına. Hadi yeter artık, söyle bakalım. Söyleyeceğim şu. Yarın taşınabilirsin. Amma da akıl, bunu ben de bilirim senin kadar. Tarantiev bağırdı. Dur, sözümü kesme. Yarın Viborg tarafında bildiğim bir eve taşınacaksın. Daha da neler, Viborg tarafında. Kışın oraya kurtlar geliyormuş. Evet, kışın bazen inerler. Ama sana ne? Orası sönük, ölü, sıkıntılı bir yer. Kim yaşar orada? Yalan. Orada tanıdık bir kadın oturuyor. Kendi evi var. Büyük bir sebze bahçesi içinde. Namuslu bir kadındır. Dul, iki çocuğu var. Bekar kardeşiyle beraber oturuyor. Çok akıllı bir adam. Alekseyev'i göstererek, şu köşede oturan gibi değil, senden benden daha akıllı. Oblomov sabırsızlandı. Bütün bunlardan bana ne? Gitmem ben oraya. Öyle bir gidersin ki. Madem akıl danışıyorsun, söz de dinleyeceksin. Gitmem dedim ya, gitmem. Tarantiev şapkasını başına koydu, kapıya doğru yürürken ne halim varsa gör dedi. Giderken tekrar geri döndü. Ne biçim adamsın, ne var seni burada tutan? Ne mi var? Burası her yere yakın, mağazalara, tiyatroya, ahbaplara, merkezi bir yer, her tarafı. Tarantiev onun sözünü kesti. Ne dedin? Senin bir yere gittiğin mi var ki? Son defa tiyatroya gideli ne kadar oldu? Hangi ahbaplara gidiyorsun? Merkezde oturmak ne işine yarıyor rica ederim? Ne işime mi yarıyor? Çok, ne bileyim. Bak gördün, sen de bilmiyorsun. Her neyse, düşün taşın. Orada benim ahbabım olan namuslu bir kadınla rahat rahat yaşayacaksın. Kimse seni tedirgin etmeyecek. Gürültü patırtı yok, her yer tertemiz. Baksana nedir bu hal? Bir handa yaşıyor gibisin. Bir de beyzade çiftlik sahibi olacaksın. Orada her şey çiçek gibi, sakin. Canın sıkıldığı zaman da konuşacak biri var. Benden başka hiç kimse gelip seni rahatsız etmeyecek. İki çocuk da var, istediğin kadar oynarsın. Daha ne istiyorsun? Sonra karını da düşün. Buraya ne kadar kira veriyorsun? 1500. Orada aşağı yukarı bütün ev için 1000 ruble vereceksin. Üstelik ne güzel ne ışıklı odalar. Kadıncağız öteden beri sessiz, düzenli bir kiracı arıyordu. Ben seni uygun görüyorum. Oblomov dalgın dalgın başını salladı. Tarantiev, saçmalıyorsun dedi, taşınacaksın. Bir düşünsene, masrafların yarıya inecek. Bir defa kiradan 500 ruble kazanıyorsun. Yemeklerin de iki kat daha iyi, daha temiz olacak. Ne aşçı kadın ne de Zahar bir şey çalamayacak. Yandaki odadan bir homurtu geldi. Hayatın da düzene girecek. Şimdi sende yemek yemek hiç de hoş bir şey değil. Biber istersin yok. Sirke istersin almamışlar. Bıçaklar temizlenmemiş. Çamaşırlarının kaybolduğunu kendin söylüyorsun. Her şey toz içinde. İnsan iğreniyor. Halbuki orada her şeye bir kadın bakacak. Ne sen ne de o aptal Zahar. İçerideki homurtu arttı. O bunak eşek artık bir şeye karışmayacak. Her şeyine bakılacak. Bunda düşünecek ne var? Taşın. Bu işte bitsin. Peki ama böyle durup dururken insan kalkıp ne diye Viborg semtine gitsin? Tarantiev yüzündeki terleri silerek, bak yediği naneye, mevsim yaz, sayfaya gitmiş gibi olacaksın. Gorohovi Caddesi'nde pineklemenin anlamı var mı? Orada Bezborotkin bağları var. Oh da yanı başında. Neva iki adım ötede. Kendi sebze bahçem var. Toz yok, sıcak yok, hiç düşünme. Ben yemekten önce oraya giderim, bana araba parasını verirsin, yarın da taşınırsın. Ne adam yarabbi, birdenbire Viborg semti diye tutturdu. Nereden de çıktı bu? Evet, söylemesi kolay. Sen zekanı göster de bana kalmak için bir çare bul. 8 senedir burada yaşıyorum. Kolay kolay değiştirmek istemem. Bu iş bitti. Taşınıyorsun. Ben hemen oraya gidiyorum. İşimi bir başka güne bırakırım. Tarantiev kapıya yürüdü. Dur canım, dur. Nereye gidiyorsun? Bir şey daha var. Çok daha önemli. Al şu kahyamdan gelen mektubu oku da bana ne yapacağımı söyle. Ne tuhaf adamsın. Kendi kendine hiçbir iş yapamaz mısın sen? Hep ben, hep ben. Neye yararsın bilmem. İnsan değilsin sen, pelte gibi bir şeysin. Mektup nerede? Zahar! Zahar! Gene soktu bir yere. Alexeyev buruşmuş mektubu yerden alarak, İşte, dedi. Oblomov, işte bu mektup diyerek yüksek sesle okudu. Bitirdiği zaman, ne dersin, ne yapayım ben şimdi? Kuraklık, toplanmamış paralar. Sen iyiden iyi hapı yutmuşsun. Ne diye hapı yutmuş oluyorum? Yutmuşsun, yutmuş. Peki yutmuşsam yapılacak şeyi söyle. Söylersem ne vereceksin? Şampanya vaat ettik ya, daha ne istiyorsun? Şampanya ev içinde. Sana iyilik ediyoruz, anlamıyor musun? Üstelik münakaşa ediyorsun, anmadan ankörsün. Kendin bir ev bul bakalım. Hem ev bir şey değil, asıl kazancın sakin bir hayat olacak. Kız kardeşinin evindeymişsin gibi yaşayacaksın. 2 çocuk, bir bekar kardeş, ben de her gün uğrayacağım. İyi iyi, anlaşıldı. Şimdi söyle bakalım, kahyamla ne yapacağım? Hayır, sen önce yemek için biraz İngiliz birası aldır, o zaman söylerim. Şimdi de bira istiyor, yetmedi mi? Tarantiev tekrar şapkasını başına koyarak, öyleyse alasma aldık dedi. Aman yarabbi, kahyam 2000 ruble eksik göndereceğini söylüyor, bu da tutmuş benden bira istiyor. Hadi peki, birayı da aldık. Biraz daha para ver öyleyse. 10 rublenin üstüne alacaksın ya, ya Viborg'a gitmek için araba parası? Oblomov 1 ruble daha çıkardı ve istemeye istemeye verdi. Tarantiev rubleyi cebine yerleştirerek, ''Senin kahya hırsızın biri. Sana diyeceğim bu. Sen de enayi gibi her dediğine inanıyorsun. Baksana neler yumurtluyor. Kuraklık, kötü mahsul, toplanmamış para, kaçmış göllüler, hepsi yalan. Ben bizim taraflardan, Şumilova'dan öğrendim. Mahsul geçen yılki kadar iyiymiş. Bütün borçlar verilmiş.'' Halbuki senin tarafta kuraklık olmuş, mahsul yetişmemiş. Şumilovo sizden bilemedin 50 kilometre. Ne diyor orada mahsul yanmamış? Bir de alacaklar uydurmuş. Kendisinin orada işi neymiş? Ne diye alacakları vaktine toplamamış? Ne diye alacaklı olsun? Memleketimizde iş mi yok, pazar mı yok? Ah haydut, ben gösteririm ona. Köylülere gelince. Onlardan bir şeyler alıp bırakmıştır. Komisere filan da şikayet etmemiştir. İmkanı yok. Mektubunda komiserin verdiği cevabı aynen söylüyor. O kadar tabii ki. Hadi canım sen de. Bir şeyden anladığın yok. Bütün hırsızlar gayet tabii yazarlar. İnan bana. Bak mesela şu Alexeyev'e. Namuslu adam. Kuzu gibi oturuyor. Fakat yazı yazsın da bak, hiç tabii olmaz. Ama akrabası, domuzun belalı herifin biri, o yazar. Sen de tabii yazamazsın. Demek ki sadece akıllıca ve tabii mektup yazması senin kahyanın bir hırsız olduğunu göstermeye yeter. Görmüyor musun ne kadar iyi her kelimeyi yerine oturtmuş? Kaçan köylülerin mahallerine iadesi. Peki ne yapayım bu adama? Hemen değiştir. Yerine kimi bulayım? Ben köylüleri ne bilirim? Başka biri daha kötü olabilir. 12 senedir oralardan uzakta yaşıyorum. Kendin git köye. Başka çare yok. Yazı orada geçir. Sonbaharda da yeni eve gel. Ben sana evi hazırlarım. Yeni bir eve taşınmak, çiftliğe gitmek, bana ne olmayacak şeyler teklif ediyorsun? Böyle aşırılıklara gideceğine ikisinin ortası bir yol. Kardeşim bu böyle yürümez. Ben senin yerinde olsam çoktan bu çiftliği rehine vermiş başka birini almıştım. Yahut da şehrin iyi bir yerinde bir ev sahibi olmuştum. Bu bir kere senin çiftliğe değer. Sonra evi de rehine koyar, başka bir ev alırdım. Ver bana çiftliğini de gör bak ne adam oluyorum. Bırak şu palavraları da bana çare bul. Evden çıkmayayım, köye gitmeyeyim, işler yoluna girsin. Sen hiç kımıldamayacak mısın? Şu haline bak. Ne işe yararsın sen? Vatana ne faydan var senin? Çiftliğe gidemezmiş. Dur bakalım. Daha çiftliğe gitmenin zamanı değil. Çiftlikte yapacağım yeniliklerin planını bitireyim. Baksana Mihail Andreyiç, sen gitsene benim yerime. İşi biliyorsun. O tarafları da tanırsın. Yol masraflarını bol bol veririm. Ben senin vekil harcın mıyım? Hem zaten benim epeydir köylülerle uğraştığım yok. Ne yapacağım bilmem ki. Peki öyleyse komisere yaz. Sor bakalım kahya ona kaçan köylülerden söz etmiş mi? Çiftliğine gitmesini rica et. Ayrıca valiye de yaz. Komisere kahyanın hareketleri hakkında rapor vermesini emretsin. Şöyle yaz. Efendim hazretleri. Beni oğlunuz farz edip düştüğüm korkunç felakete merhamet nazarlarınızı çeviriniz. Kahya'nın hiyaneti yüzünden feci bir vaziyete, tam bir sefalete düşmüş bulunuyorum. Karımla küçük yaşta 12 çocuğum ekmeksiz sokaklarda kalacaklar. Oblomov güldü. Hani çocukların derlerse nereden bulup göstereyim? Saçmalama, 12 çocuk da kimse dikkat etmez, tahkikat yapmaz. Ama mektubun tabii olur. Vali mektubu katibine verir, ayrıca katibe yazarsın, tabii bir şeyler de eklersin. Katip lazım geleni yapar. Komşularından da yardım iste. Kim var orada? Dobri'nin yakınında oturur. Burada onu sık sık görürdüm. Şimdi köyde. Ona da yaz. Ricalarda, istirhamlarda bulun. De ki, bana büyük bir iyilik edeceksiniz. Gerek bir Hristiyan, gerek bir dost, gerek bir komşu olarak size minnettar kalacağım. Mektupla Petersburg'dan bir hediye gönder. Mesela bir kutu puro. Yapılacak şey işte bunlar. Ama senin aklın bir şeylere ermiyor ki. Mahvolmuş bir adamsın. Ben olsam gösterirdim o kahyaya. Kaçacak delik arardı. Posta ne zaman gidiyor? Öbür gün. Hadi otur hemen yaz. Öbür gün gidiyor dedim ya. Ne diye şimdi yazayım? Yarın da yazabilirim. Yahut dur Mihail Andreyiç. Bir iyilik ettin bari sonunu getir. Ben de yemeğe sana balık yahut tavuk aldırayım. O da neymiş bakalım. Otur da şu mektupları yaz. Senin için 3 mektup 1 dakikalık iş. Oblomov gülümsemesini zor tutarak... Sen her şeyi çok tabii anlatırsın Ivan Alekseyeviç de temize çeker. Daha da neler. Bana yazı yazdırmaya kalkıyor. 2 gündür dairede yazı yazamıyorum. Daha masaya oturur oturmaz sol gözüm yaşarmaya başlıyor. Üşüttüm herhalde. Eğilince başım dönüyor. Ah seni tembel. Bu gidişle senin işin harap İlya İliç. Ah Andrei bir yerden çıksa da gelse her şeyi hallederdi. Tam buldun iyiliksever adamı. Elin alamanı. Serseri herif. Tarantiyev'in yabancılara karşı içten bir nefreti vardı. Onun için İngiliz, Fransız, Alman isimleri dalavereci, yalancı, dolandırıcı veya haydut kelimeleriyle birdi. Milletler arasında ayırma yapmazdı. Onca hepsi aynı soydandı. Oblomov sertçe, sen bana baksana Mihail Andreyiç. Sana kaç defa söyledim, sözlerine biraz dikkat et diye. Hele yakın ahbaplarımdan bahsederken. Yakın mı dedin? Akraban değil herhalde, Alman olduğunu biliyoruz. O bana akrabamdan daha yakın. Birlikte büyüdük, okuduk. Kimsenin ona dil uzatmasını... Ya, eğer bana bir Alman'ı tercih ediyorsan bir daha evine ayak basmam. Şapkasını başına koydu, kapıya yürüdü. Oblomov hemen yumuşadı. Ona dostum diye hürmet et ve sözlerini kolla. Senden istediğim bu kadar. Fazla bir şey olmasa gerek. Tarantiyev büyük bir küçümsemeyle bir Alman'a hürmet etmek ha? Ne diye edecekmişim? Dedim ya, birlikte büyüdük, okula gittik. Sadece bunun için. Amma da sebep. Kim kiminle okumamış ki? Ama işte şimdi burada olsaydı, ne bira ne şampanya istemeden beni bütün bu sıkıntılardan kurtarırdı. Ya, bunu da başıma mı kakıyorsun? Senin birana da, şampanya da lanet olsun. Nah, al paranı. Nereye koydum şu parayı? Allah Allah, nereye soktum? Cebinden yağlı, üstü yazılı bir kağıt parçası çıkardı. Hayır, bu değil. Nereye koydum acaba? Tekrar ceplerini aramaya başladı. Oblomov, arama canım, yorma kendini. Sana sitem etmiyorum. Yalnız bana bunca iyilikler etmiş, yakınım olan bir insan hakkında daha nazikçe konuşmanı rica ediyorum. Bunca iyilikler. Sen dur hele, daha neler yapacak sana. Onun dediğinden çıkma sen. Ne diye böyle konuşuyorsun? Bu Alman seni kafese koyduğu zaman bir Rus'u bir serseriye feda etmenin ne demek olduğunu anlarsın. Dinle Mihail Andreyiç. Ne dinleyeyim artık? Yeterince dinledim. Az mı derdini çektim senin? Ne hakaretlere katlandım ben bilirim. Eminim bu herifin babası Saksonya'da ekmek yüzü görmemiştir. Gelmiş bize çalım satıyor. Ölüleri rahat bırak bari. Babasının ne kabahati var? Babasının da oğlunun da Allah belasını versin. Boşuna değil. Babam bana bu Almanlardan sakın derdi. İnsan sarrafıymış babam. Peki Stolz'un babasına ne diye kızıyorsun? Şunun için kızıyorum. Bu adam bizim memlekete geldiği zaman üstünde başında bir şey yoktu. Eylül ayında paltosuz geziyordu. Sonra ölümünde oğluna para bıraktı. Bu ne demektir? Babası ona yalnızca 40 bin ruble bıraktı. Bu paranın bir kısmı karısının çeyiziydi. Bir kısmını da çocuklara ders vererek, çiftlik idare ederek kazandı. İyi bir maaşı vardı. Görüyorsun ki babasının bir kabahati yok. Çocuğun kabahati neymiş onu söyle bakalım. Amma da çocuk. Babasının 40 binini bir hamlede 300 bine çıkardı. Yüksek bir memur oldu. Okumuş bir adam oldu. Şimdi de gezip tozuyor. İpini satmış bir kurt. Özbeöz bir Rus yapar mı bunları? Rus dediğin öyle pek üstüne düşmeden bir iş bulur. Sonra bu işi sakin sakin, rahat rahat yapar. Pek fazla da yükselmez. Bir de ona bak. İçki işinden zengin olsaydı anlardım. Herifin sermayesi laf dalavere. Ben olsam böylelerini mahkemeye verirdim. Şimdi de hep yabancı memleketlerde. Allah bilir ne yapıyor. Ne arıyor oralarda? Okumak, görmek, bilmek istiyor. Okumak mı? Hala bitiremedi mi okumayı? Ne öğrenecekmiş orada? Bunlar hep laf, inanmam. Seni bir çocuk gibi aldatıyor. Yüksek bir memur okumaya gider mi? Amma da yutturmuş. Sen de okula gittin, artık okuyor musun? Alexeyev okuyor mu? Akrabaları okuyor mu? Doğru dürüst adamlar arasında var mı okuyan? Orada bir Alman okuluna gitmiş, ders mi dinliyor? Uydurma hepsi, uydurma. Ben haberini aldım. Bir makine görmeye gitmiş. Sipariş edecekmiş. Herhalde Rus parası bastıracak. Hapse atmalı keratayı. Kim bilir esham çıkarıyordur belki de. Ah şu eshamlar. Öyle içerliyorum ki. Oblomov güldü. Ne gülüyorsun? İnanmıyor musun söylediklerime? Peki. Peki bu konuyu kapayalım. Sen gene kendi işine git. Ben mektupları Ivan Alexievich'le yazarım. Şu planı da çabucak karalayıverelim. İkisini bir arada çıkarırım. Tarantiev çıktı fakat hemen geri döndü. Az kalsın unutuyordum. Tatlı bir sesle. Sana bir iş için gelmiştim. Yarın bir düğüne davetliyim. Rokotov evleniyor. Bana frakını versene. Benimki biraz eski de. Bu yeni istek karşısında Oblomov kaşlarını çatarak ''Nasıl olur? Benim frak sana gelmez ki.'' ''Gelir gelir. Hatırlıyor musun geçenlerde senin bir ceketini giymiştim. Tam bana göreydi. Zahar! Zahar! Gelsene buraya bunak herif!'' Zahar içeriden bir ayı gibi homurdandı fakat gelmedi. ''Çağır şunu İlya İliç. Ne kötü alıştırdım bu herifi.'' Oblomov Zahar'ı çağırdı. Sıçrayış gürültüsüyle beraber Zahar'ın sesi işitildi. ''Hay Allah müstahakınızı versin.'' Odaya girince Tarantiev'e dönerek ''Söyleyin, ne istiyorsunuz?'' diye sordu. İlya İliç ''Siyah frakımı getir.'' dedi. Mihye Yandreiç giyip bakacak, yarın düğüne gidecekmiş. Zahar ''Frakı vermem.'' diye kesip attı. Tarantiev bağırarak ''Nasıl vermezmişsin? Efendin emrediyor sana. İlya İliç ne diye bu adamı ıslah evine göndermiyorsun?'' ''Amma da yaptın. Böyle bir ihtiyar ıslah evine gönderilir mi? Hadi Zahar inadı bırak getir şu frakı.'' Zahar diretti. Getirmem. Önce yeleğinizi ve gömleğinizi geri getirsinler. 5 aydır kendilerinde misafir kalıyor. Gene böyle birisinin isim gününe gidecektim diye almışlardı. O gün bugündür yüzlerini görmedik. Yelek kadifeden, gömlek de ince Hollanda malı, 25 rublelik. Frakı vermem. Tarantiev kızdı. Çıkarken Zahar'a yumruğunu uzatarak, peki ben gidiyorum canınız cehenneme. Unutmak yok İlya İliç, evi tutacağım, işitiyor musun? Oblomov yakasını kurtarmak için sabırsızlıkla peki peki dedi. Mektupları da yaz. Valiye de birbirinden küçük 12 çocuğunun olduğunu yazmayı unutma. 5'te de sofra hazır olsun. Ne için börek yaptırmadın? Oblomov bir şey söylemedi. Artık dinlemiyordu. Çoktan gözlerini kapamış başka şeyler düşünmeye dalmıştı. Tarantiev gidince odada 10 dakika kadar tam bir sessizlik oldu. Oblomov'u kahyanın mektubu ve taşınma kaygısı bir hayli üzmüş. Tarantiev'in gevezelikleri de yormuştu. Nihayet içini çekti. Alexeyev sakin sakin, ''Yazmayacak mısınız? Size bir kalem yontayım.'' ''Hadi yont, sen de git, ben yalnız çalışırım. Sen gelir, yemekten sonra temize çekersin.'' ''Çok iyi, size engel olurum, doğru. Gideyim de Ekaterinenov'a gelmeyeceğimizi söyleyeyim. Allah'a ısmarladık İlya İliç.'' İlya İliç'in onu dinlediği yoktu. Ayağını altına almış, başı ellerinde, koltukta adeta yatmış, düşüncelere dalmış, belki de uyuyakalmıştı. 5. Bölüm. Doğuştan asilzade olan ve katipliğe kadar yükselmiş olan Oblomov, 12 seneden beri hiçbir yere kımıldamadan Petersburg'da yaşıyordu. İlk zamanlar anası babası sağken daha mütevazi yaşıyor, iki odalı bir daireyle çiftlikten getirdiği uşağı Zahar ona yetiyordu. Anası babası ölünce Asya sınırlarına yakın bir ilde 350 kölenin sahibi olmuştu. Yıllık geliri 5000'den 8-10 bin rubleye çıkmış, hayatı da ona göre değişmişti. Oblomov daha geniş bir daireye geçmiş, bir aşçı tutmuş, hatta iki de at satın almıştı. Oblomov henüz gençti. O sıralarda da kendisini hareketli bir adam denemezdi ama ne de olsa bugünkünden daha hareketli sayılırdı. Geleceğe ait düşünceleri, ümitleri vardı. Talihine ve kendine güveniyordu. Bir mesleğe, esaslı bir memuriyete girmeye, mesela bakanlıklarda bir iş bulmaya hazırlanıyordu. Petersburg'a da bu amaçla gelmişti. Niyetleri arasında salon hayatına girmek bile vardı. Daha sonraları içinde, olgunluk çağına girerken mutlu bir aile hayatı tasarlıyordu. Fakat günler geçti, yıllar geçti, yüzündeki tüyler sertleşti, gözlerinin parlaklığı gitti, vücudu irileşti, saçları dökülmeye başladı. Yaş 30'a varmış, hala 10 yıl önce düşündüğü mesleğin eşiğinde duruyordu. Hiçbir yönde tek adım atmamıştı. Hep hayata başlamaya hazırlanıyor, kafasında geleceğin planını çiziyor, fakat her yıl bu plandan bir şeyler atıyordu. Ona göre hayat iki bölümdü. Bunların birinde iş ve sıkıntı vardı ki Oblomov için bu iki kelimenin anlamı birdi. Ötekinde ise sakin, rahat, sessiz günler vardı. Memurluk hayatı daha baştan ona pek kötü geldi. Oblomov çiftlikte taşra hayatının rahat ve yumuşak adetleri içinde büyümüş, 25 sene ailesinin, dostlarının kucağında yaşamıştı. Aile mutluluğuyla o kadar yorulmuştu ki memuriyet hayatının aile hayatının bir devamı olacağını, orada olsa olsa babasının tembel tembel hesap defterleri tutmasına benzer bir iş göreceğini sanıyordu. Aynı dairedeki memurlar bir ailenin fertleri gibi birbirinin rahatını, mutluluğunu düşünen insanlar olacak, dairenin işleri bütün günlerini almayacaktı. Fena havalarda, sıcaklarda yahut sadece insanın canı çalışmak istemediği günlerde işi asabilecekti. Bunlar meşru, kanuni sebepler olacaktı. Sağlığı yerinde bir memurun bir deprem olmadıkça işe gelmemezlik edemeyeceğini gördüğü zaman Oblomov'un fena halde canı sıkıldı. Aksi gibi Petersburg'da da hiç deprem olduğu yoktu. Sel de bir özür sayılabilirdi ama o da 40 yılda bir olurdu. Oblomov dosyalarda acele, çok acele kayıtlarını görünce amirlerinden şunu yap, bunu yap, bilgi topla, rapor yaz emirlerini almaya başlayınca özet adı altında cilt cilt defterler tutunca büsbütün afalladı. En kötüsü her şeyin çabuk çabuk yapılması, herkesin telaş içinde durup dinlenmeden öteye beriye gidip gelmesiydi. Bir iş biter bitmez bir başkasına sarılıyorlar, o da bitince hiçbir şey yapmamış gibi bir üçüncüsüne başlıyorlardı. İşler bitip tükenmek bilmiyordu. İki defa onu gece yataktan kaldırmışlar, rapor yazdırmışlar, çok defa bir arkadaşının evinden çağırtmışlardı. Bütün bu gürültü patırtı onu ürkütmüş, canından bezdirmişti. Ümitsizlik içinde ne zaman yaşayacağım ben deyip duruyordu. Memleketinde müdürlerin memurlarına bir baba gibi davrandıklarını duymuştu. Düşüncesinde bu müdürler aile ocağının tatlı havasından ayrılmıyordu. Onları memurlarının rahatını, zevkini, eğlencesini düşünen ve yaptıklarına bakmadan her birinin ayrı ayrı mükafatlarını veren, sıhhatlerini, gece iyi uyuyup uyumadıklarını, başlarının ağrıyıp ağrımadığını, gözlerinin niçin bulanık olduğunu soran baba gibi insanlar sanıyordu. Fakat ilk gün acı bir umut kırıklığına uğramıştı. Müdür gelir gelmez dairede bir koşuşmadır, bir telaştır başladı.